Ben bir de şeye şaşırdım. Hepsinin kutusunu açmışlar. Yani bir sergiliyorlar ya böyle, kutu duruyor. Dışarıda PlayStation 5 var.
Farklı çap ve mühimmatlarda pek çok PlayStation 5. Ray Tracing'le en yüksek ayarlarda oynamak istiyorsan 4090. Oldu başka. Önerilen 3080 Ti. CEO ağzı diye bir şey var hani. Evet. Kötü bir şeyle ilgili bir eleştiri sorsan bir firma yetkilisine. Öyle bir yuvarlak cevap verir ki ne senin sorun cevaplanır, ne kötü bir şey söyler, hep olumlu cümleler çıkar. Hani
biraz daha böyle casual diyebileceğimiz tarzda bir FPS shooter çıkarmışlar. FPS shooter yani first person shooter çıkarmışlar. DH Plus'tan herkese merhaba, ben Özgür.
Ben Tuna Han.
New Game Plus'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Haftalık oyun gündemini yorumlayacağız, konuşacağız. Tuna, nasılsın?
İyiyim, teşekkür ederim. Seni sormalı.
Sağ ol, ben diyeyim. Biraz böyle bir açı değişikliğimiz oldu.
Evet, tebdil mekanda ferahlık vardır demişler ama tebdil miydi, tedbil miydi tamam da hatırlamıyoruz.
Anlamadım da.
Şimdi bilenler yazsın.
Başlıkta Nintendo Switch başlığını gördünüz ama öncesinde ülkemizde enteresan, komik, garip de bir olay oldu. Onu konuşalım istiyorum.
Aslında başla bunu da koyabilirdik ya. Ya bunu biraz, bir daha düşünelim
birkaç mi yoksa? Birkaç gün eskidi ya haber, o yüzden evet, Nintendo Switch'i koyayım dedim. Şimdi İstanbul'da 50 milyon TL'lik kaçak PlayStation operasyonu. 3500 adet oyun konsolu bulunmuş. Şimdi detaylara bakın, yok bir yerden giriyormuş. Gora gibi bir hikaye var orada. Bir yerden giriliyormuş, operasyon yapılmış, orada bulunmuş falan. Sadece PlayStation 5 değil. Logitech'in şeyi de var.
Direksiyon seti de var.
Bir de DualSense'lar var. Kontrolcüler var. Bir de işte PlayStation 5'ler var. Totalde 50 milyon TL'yi buluyormuş. Kaçak bir şekilde ülkeye sokuluyor. Sonrasında demek ki satılacak. Bu bana şunu düşündürttü bu arada.
PlayStation 5 fiyatları çok pahalı. Pro özellikle.
Ya zaten öyle de. Hani bu genelde bir şey yakalandıysa yakalanamayan çok daha fazlası vardır ya.
Tabii.
Demek ki piyasadakilerin çoğu kaçak giriyorlar.
İthalatçı garantili.
İthalatçı garantili.
Ya şöyle, ülkede şimdi 50 bine satılınca yurt dışından sen vergi indirimle böyle 25 bine falan sokabilince nasıl bunu Türkiye'ye sokarız da şöyle üzerine 5-10 kar koyarak satarız diye düşünen çok fazla insan olmuştur. Yani ellerini ovuştura ovuştura.
Şu an PlayStation 5 Pro yurt dışından alsanız 25 bin lira gibi fiyatı oluyor. Evet. Daha işte 50 bin lirada Türkiye'de direkt resmi satış fiyatı var. Daha çıktığı gün 7 Kasım mıydı neydi? Çıktığı gün direkt şeyler başladı zaten.
Biz zaten
40 bin liraya ithalatçı garantiler başladı.
Fiyatlarını ilk konuştuğumuzda ben demiştim ya, ben memlekete gittiğimde belki oradan bir Gürcistan'a uğrarım. Oradan alır gelirim. Yani en mantıklısı o geliyor. Yani illa Pro almak istiyorsam başka türlü buradaki fiyatlarla alınmaz diyordum. Yani şaşıramıyor insan ama bir yandan da komik geliyor. Daha yakın dönemde de şey vardı yine. Böyle yurt dışına işte Türkiye'de satılmak için kaçak ya, köpek sokmuşlar ülke. Hani o yakalanan şeyleri de masaya koyuyorlar.
Evet ya, gördüm.
Çok tatlı köpekleri koymuşlar o KGB masanın üzerine. O da çok komik görüntü. Bu da çok ilginç bir görüntü. Hani.
Evet, ben bir de şeye şaşırdım. Hepsinin kutusunu açmışlar. Yani bir sergiliyorlar ya böyle, kutu duruyor. Dışarıda PlayStation 5 var.
Farklı çap ve mühimmatlarda pek çok PlayStation 5. İrili ufaklı DualSense 5.
Şey yazıyorlar ya işte, Türk polisi. Hani öyle işte yazıyorlar ya esrarla falan.
PlayStation'la biraz zor olacaktır. Evet, o yüzden yapmamışlardı ama. Ama öyle bir sergilemişler ki hani bayağı sanki çekiliş var falan gibi bir şey var. Görüntü var böyle.
Şey değil mi? Polis şey yapıyor. Çekiliş yapıyor. Yani çekiliş değil, hediye.
Tabii.
Yani, ya şimdi
işin şakası bir yana tabii. Yani biz biraz eğlendik bu muhabbetten ama yani.
Ya yakalanmış tabii şey, kaçak sonuçta yani. Kaçak yani. Olması kötü ama yine de bu ister istemez şeyi de konuşturuyor yani insanlara. İnanılmaz pahalı. Yani
öyle.
Yurt dışında 25 bin liraya alıyorsun. Yani, burada iki katı fiyatını alabiliyorsun.
Herhangi bir insan için yurt dışında en azından ve alım gücünün yüksek olduğu ülkelerde diyelim. Lüks olmayan şeyler bizde lüks olarak görülüyor. Yani. Ya asgari ücrete kıyasladığın zaman şu ürünün fiyatını
tabii çok
kaç 3 asgari ücretten bile fazla yapıyor şu anki asgari ücretle. En azından 2024 yılı içerisinde konuşalım. Yurt dışına bakıyorsun, bir asgari ücretin 3'te 1'i.
Tabii 2 tane 3 tane rahatlıkla alıyorlar. Biz 3 tane asgari ücretle alabiliyoruz. Yani, bu maalesef üzücü yani.
Gerçi bu kim yapıyor bu hesaplamaları? Yani bir asgari ücret, asgari ücretin tamamını buna gömen var mı? Almanya'da çalışıyorum, 1500 euro kazanıyorum, 3 tane PlayStation 5 alayım.
Ya ama işte, alım gücü hesabıyla olunca.
Hep böyle oluyor. Gerçi piyangodan şey çıkıyor işte, ne yapabilirsin? Buna işte 1000 tane şey tofaş alabilirsin falan. Niye 1000 tane tofaş alıyorsun?
Zamanında şey
falan
var. LeBron James bu işte Cleveland'dan ayrılıp Miami Lakers ve New York'tan teklif varken işte herkesin teklifi vardı.
Ve televizyon yayınında açıklamıştı, canlı yayında böyle.
Aynen, Miami'ye gideceğini. Öncesinde işte gazetelerde şey çıkmıştı. İşte New York 1 milyar dolar mı ne teklif etmişti galiba LeBron'a?
Öyle bir şey veremez yani. Takımların limitleri var. Hani maksimum 250-260'larda falan kontrat verebiliyorlardı o yıllar galiba.
Tam hatırlamıyorum ama ya öyle bir sayı vardı ortada. Şimdi ben de uydurmuş olmayayım. Hatta şeyin verdi %30-35 oranında, Miami'nin verdi daha azdı. Sırf hani Wade'in yanına gidip şampiyon, yine spora geldik birden. Şampiyon olmak için gitmişti.
Kanımızda var.
O dönem işte şey muhabbeti olmuş. Evet doğru, şey değil. 1 milyar gibi bir teklif vardı. Çünkü şey denmişti. Atıyorum 9 tane THY uçağı alıyor. Hostes evet. olarak da 20 tane Messi alıyor falan gibi aynı konular gibi vardı böyle. Ya da işte 10 tane
hostes
Messi alıyor.
Hostes olarak 20 tane Messi mi?
Nasıl 10 tane Messi alıyor, bir tane uçak alıyor falan gibi hesaplamalar evet. vardı. Onu hatırladım. Çünkü şeydi hani uçak alıp bir tane hostes olarak bir Messi alıyordu falan. Öyle 1 milyara tamamlıyordu. Öyle belki sayıyı biraz karıştırıyor olabilir
ya
ama.
Bu şey sakız gibi hani bakkalın para üstü olunca sakız gibi.
Messi ile ödeyeyim.
Üstünü Messi ile ödeyeyim falan diye. Nasıl bir para artık?
Şimdi tabii bir yandan böyle paraları konuşuyoruz. Bir tarafta da Ubisoft olayı var.
Evet. Yani o da ilginç.
Ya Ubisoft daha işte birkaç...
Gerçi çok da ilginç denemez herhalde de.
Ya evet. Şimdi X-Defiant diye bir oyun umarım böyle okunuyordur. Bir FPS oyunu. Call of Duty'ye yani böyle aslında çok Call of Duty bir olayı da yok. Yani rakip olsun falan diye böyle bir basında konuşuldu da. Biraz ya da kendi tarzını
Rainbow Six Siege'in
yani.
Var zaten hani.
Evet.
Onun yenisini çıkar oradan devam
ya
et.
Biraz daha böyle casual diyebileceğimiz tarzda bir FPS shooter çıkarmışlar. FPS shooter yani first person shooter çıkarmışlar.
Güzel kendimizi düzeltmemize güzel videoda.
Bir oyun çıkarmışlardı X-Defiant diye. Şimdi Haziran 2025'te oyunu komple kapatıyorlar. Ubisoft da şu sıralar işler iyi gitmiyor tabii.
Evet hiç iyi gitmiyor.
İflas bayrağı çekerler mi falan diye bir dedikodu da dolanıyor. İflas bayrağı çekeceklerini sanmıyorum, bir yere satabilirler şirketi.
Yani ben Ubisoft'un halini açıkçası son 10 yıldır falan iyi görmüyorum. Çünkü evet. yani şunu görüyordum eskiden de şirketle ilgili kötü haberler çıkmadan da. Ya bunlar aynı oyunu alıyor pulluyor yeni isimle çıkarıyor diyordum. Yani birbirine çok benzeyen oyunlar. Mesela işte Ghost Recon serisi vesaire birbirinin aynısı. Tabii. Hadi biraz Rainbow Six Siege oradan ayrılabildi, sıyrılabildi. Assassin's Creed'ler hep birbirinin aynısı.
Ya işte Avatar yaptılar farklı bir IP diyorsun. Hatta ama Far Cry'ın aynısı.
Far Cry'da da mesela Far Cry Primal, Far Cry 4'ün haritasının işte eski zamanlar evet. teması giydirilmiş hali deniyordu mesela. Hani her şey birbirinin o kadar kopyası, o kadar yeni hiçbir şey yok ki. Diyorsun ki bir şey geliştirmiyor, kendini geliştirmiyor. O zaman ne olacak? Bütün bu değişen dönüşen piyasada aynı oyunlarla zaman içerisinde yok olmaya mahkum kalacak. Şu anda da o duruma geldi
evet,
yani.
Evet ya şöyle bir şey de var. Mesela bu yılın başında bence Ubisoft'un son zamanlarda bu tarz biliyorsun böyle indie yapımları yapmayı da Ubisoft iyi beceriyor. Daha zamanında Child of Light vardı mesela.
Evet.
Valiant Hearts vardı mesela, o da çok iyiydi.
Çok güzeldi.
Bu yılın başında mesela Prince of Persia çıktı. Lost Crown.
Evet,
birkaç ay sonrasında da erken erişim olarak Rogue Prince'di galiba ismi, o çıktı. Şimdi ikisi de muazzam oyunlar. Ama mesela kitle tarafından sevilmediler. Şimdi yani biraz da Ubisoft'a kızamıyorum. Şöyle kızamıyorum. Muazzam bir Lost Crown isimli bir oyun yaptılar. İnanılmaz bir oyun.
Ama bir de firma mimlendiği zaman da kolay kolay beğenmek
ama
zor oluyor ya.
Ama oyuncu da diyor ki ya niye bunu yapıyorsun? Assassin yap. Assassin yapıyor. Şimdi evet. Assassin'de tutmuş bir formül var. Bunun dışına çıkmaya çalışınca oyuncular da böyle bir van oluyor.
Ki biraz ya denediler de hani eskiden oyun çok daha farklı bir yapıydı. Biraz daha RPG mekaniklerine kayalım dediler.
Aynen.
Sonra eskiyi özleyenler varsa diye Mirage'da biraz daha o eski havaya döndüler vesaire. Hani bir şeyler deniyorlar ama aynı şeyi değiştiriyorlar evet, sürekli. Evet. Hani yeni bir şey yapmıyorlar. Hatta bir noktada oyunları da bana kalırsa eski geliyor benim gözüme. Evet. Güncel diğer firmaların yaptığı şeyleri göremiyorum Ubisoft oyunlarında. Hani geriden takip ediyorlar. Biraz Fallout durumuna düştüler. Hani Bethesda'nın hep aynı motoru kullanıyor, geriden geliyor gibi. Bana hiçbir yenilik sunmuyor Ubisoft oyunları. Ne yazık ki.
Yani siz bu videoyu izledikten yaklaşık yarım gün sonra, 12 saat sonrasında da Indiana Jones incelememiz yayınlanacak. Şu an için hani konuşamıyorum yarım gün erken olduğu için ama aynı sorun orada da var. Yani erken şey oyunun
sistem
eski durması.
Öyle ya
evet çok evet.
Ray Tracing ile en yüksek ayarlarda oynamak istiyorsan 4090 oldu başka.
Ya şey çok komik. 3080
Ti.
Evet.
Yani şey önerilen 3080 Ti.
O biraz garip yani.
3080 Ti da bu arada yani 12 GB'lık bir 3090 aslında. Yani arada %2 %3'lük bir fark var. Sen yani oyunu yapamamışsın gibi geliyor bana. Ben oyunu hiç oynamadım bu arada. Yani herhangi bir ambargoya da imza atmadım. O yüzden daha rahat konuşabilirim sana.
Ben susuyorum bir şey demiyorum.
Yani benim gözümde bu oyun optimizasyon sıkıntısı olan bir oyun şu anda. Hani çünkü ondan çok daha iyi gözüken grafiklere sahip ve çok daha sistem gereksinimi olan oyunlar da var piyasada.
İncelememiz yarın öğlen saat 12.00
evet,
gibi.
Sen yarın yayınladığında göreceğiz. Ama ben hiç oynamadan benim fikrim bu.
Ya ben yorum yapmayayım o konuda. Şimdi Ubisoft'ta aslında Ubisoft'ta yavaştan kapatabiliriz. Şirket. Ya şimdi
Özgür Ubisoft, soyadın Ubisoft. <senin. gülüyor>
Ya şimdi Ubisoft'un ben kapanmasını tabii iflas bayağı çekmesini istemem.
Kimseyi istemez.
Yani biraz farklılaşsın isterim. Ama ne olur artık bilmiyorum. Yani gerçekten çok tek düzey oldu. Yani şeyden sonra bir Syndicate'dan Origins'e geçerken bile insanlar ah değişiyor falan dediler. Odyssey'i çok seven insan var mesela. Odyssey de benim açımdan seveni çok biliyorum ama çok boş bir oyun.
Evet.
Çok hiç ruhu yok yani oyunun. Ya yani oyundaki uzun tek, olsun diye tek güzel şey Cassandra karakteri. Ya işte fiziksel güzellik olarak söylemiyorum. Hani karakter çok güzel yaratılmış. Seslendirmesi çok iyi. Karakterin derinlemesi, o ya, derinliği falan çok hoşuma gitmiş. Onun dışında hani oyun çok boş gelmişti bana. Valhalla da aynı şekilde. Onun bir tek ek paketini sevmiştim. Ama yani bilmiyorum Ubisoft ne olacak bu şekilde. Göreceğiz.
Ya toparlasınlar isteriz. Yani yapmayı planladıkları oyunlarda da biraz hani sıkıntı çıktı. Mesela korsanlık temalı, hani denizcilik temalı. Çünkü Black Flag'de inanılmaz tutmuştu o konsept. Bunu tek başına bir oyun olarak görmeyi isterdik diyorduk.
Skull and Bones çıktı mesela. Yani o da yıllarca geliştirildi, ertelendi, bir şey oldu.
Yani olmuyor bir şey yani. Bir türlü. Demek yani içeride bir şey var.
Evet,
yönetimsel yani. Belki sıkıntılar var. Belki insanların motivasyonunu sağlayamıyorlar.
Ubisoft'un CEO'sunun ismi
Yves Gilmour.
Yves Gilmour değil mi? Çok böyle hani dünya yöneten 5 aileden biriymiş gibi bir isim değil mi?
Ya bir arada şey sıkıntıları çıkmıştı. İşte çok mobbing var, işte taciz vakaları var gibi bazı işte şirketin üst yetkililerine... Bu haberlerde yer verdik mi yoksa New Game Plus programında biz başlamadan önceki yıllarda mıydı tam ben de hatırlamıyorum. Çünkü artık o kadar zaman geçti ki bazı şeylerin yıllarını bile karıştırıyor insan. Öyle dedikodular da vardı bir dönem.
Olabilir yani. Evet.
Yani belli ki içeride bir şeyler iyi gitmiyor, bu da işe yansıyor.
Evet, Shadows'da biraz daha ne olur yani Ubisoft'un kaderi biraz daha belli olur. Hı. Bu yeni Assassin's Creed oyunuyla
belki
birlikte.
Belki onu bir çıkış olarak da görebilirler hani.
Ha evet, yani zaten biliyorsun daha iyi özenip... normalde Kasım'da çıkacak da ertelediler oyunu. Şubat galiba yanlış hatırlamıyorsam. Göreceğiz hep birlikte.
Ertelenme iyidir.
Evet göreceğiz. Yani bir şeyleri değiştiriyorlar yani gibilerde.
Kötü çıkmasındansa.
Aynen. Bir sonraki haberimiz de Switch 2. Sizin de başlıkta gördüğünüz artık yani.
Artık senden Switch 2 duyunca aklıma Kerem geliyor.
Vallahi ben de bıktım artık. Yani haberi alıyorum böyle arz diyeyim yeter. Yani ben de artık sıkıntı. Gerçekten para da almıyoruz çünkü Nintendo'dan bu konuda.
Ama şimdi, bir yandan da bence iyi yapıyoruz. Çünkü sanki sadece PlayStation ve Xbox varmış gibi. Hani Nintendo hiç yokmuş gibi davranılıyor ülkemizde ama... Yani bilirsiniz veya bilmezsiniz dünyada en çok konsolu, en çok oyunu Nintendo satıyor. Yani pazarın en büyük lideri, en eskisi Nintendo. Ha, oyunları çok daha çocuksu, çizgi film gibi gözüküyor diye ciddiye almayan bir kitle de olabilir ama sektördeki en ciddi rakip yani diğerleri içinde hani olmak istedikleri şey aslında Nintendo.
Tabii canım, kesinlikle
yani, öyle. PlayStation'da da Xbox'ta da oradaki oyun geliştiricileri Nintendo bir oyun çıkarttığı zaman acaba yeni ne yapmışlar diye hayranlıkla bakıyorlar. Emin olun ki bunu bazen söylüyorlar da.
Bence Astro Bot'un zaten şeyi de biraz oydu yani.
Yani.
Biz de yapalım bundan gibi. Yani
Super Mario Odyssey çok güzel öykündü ve çok güzel bir şey çıkarttı ortaya.
Şimdi yeni söylentiler çıktı.
Hala Switch 2 ile alakalı. Evet, bu kadar söylentisi olup da hala duyulmadı. Bir şey. Ha,
söylentilerden biri de o. Bak Ağustos ayından beri hep şöyle bir söylenti çıkıyor. Bir sonraki ay duyurulacak. Bir sonraki ay duyurulacak. Yine
emekli
söylenti,
zammına döndü bu iş artık.
Yine söylenti şu şekilde Ocak ayında duyurulacak. Mart ayında da çıkacak konsol. Şimdi Ocak, ya bu sefer biraz daha güvenilir birinden geldi ama ben artık güvenemiyorum da kimseye. Ama yani eğer 2025 yılında çıkacaksa ki çıkacak gibi duruyor Mart, Nisan, Mayıs aylarında.
O zaman
artık
duyurulması lazım.
Yani en kötü Ocak geç bile yani.
Kesinlikle.
O yüzden bunun dışında
hani bazı oyunlar oluyor böyle fuarda tanıtılıyor. Bugünden itibaren erişilebilir durumda. Aynen. Hani öyle mi yapacaklar acaba hani
Fallout
yeni bir
vardı,
şey
Fallout 4 hatırlar mısın?
Evet.
Mobil oyunu şu anda itibaren oynanabilir dendi. Şey Kasım'da da 4 çıkıyor dendi.
Mobillerin aklıma şey geldi. Diablo 4 duyurulacak mı acaba derken mobil duyurulmuştu. Ya sonra Diablo 4 de geldi ama neyse.
Evet. Yine güzel geldiği için çok da kızamıyorum.
Ben burada yine Switch haberi görüyorum.
Tabii tabii Switch'le devam ediyoruz. Sadece sızdırılan şey yani söylenti Ocak ayında Mart ayında çıkması değil. Nintendo Switch 2'nin kılıfı, ekran koruyucusu ve Joy-Con'ları da sızdırıldı. Şimdi kılıf ve koruyucu geç. Bu hani çünkü yani aynı gibi. Zaten daha önce şey de sızdırılmış. Yani Nintendo Switch 2'nin tasarımı da sızdırılmıştı. Orada da çok öyle farklı bir şey görmemiştik. Joy-Con'da da ben görünce direkt dedim ki neredeyse birebir aynı Switch'le. Yani genel tasarım
ya
olarak çok
benzer. Benim tek istediğim böyle drift probleminin olmadı. Hatta bu
imkanı yok.
Halo Effect dedikleri ya yani bu son güncel şey Hall Effect pardon. Halo nereden? Bak Nintendo'dan girdim yine aklıma o Zelda ile şey Halo'nun şeyi geldi. Oradan neyse aklım Halo'ya gitti böyle.
Ya Hall Effect özelliğinin şeyde Nintendo imkanı yok kullanması.
Ya da ona benzer kendi teknolojisi. İlla Japon yerli ve milli olsun istiyorlarsa onun kendine uygun bir versiyonu geliştirsinler. Çünkü çok sıkıntı yaşadı insanlar.
Evet ya zaten bak şimdi şöyle bir konu var. Nintendo'nun bunu neden kullanmayacağını diğer şirketlerin de PlayStation ve Sony'de de onlarda da var. Şey Sony ve Xbox'ta da var bu olay. Niye Hall Effect özellikli bir şey kullanmıyorlar? Analog kullanmıyorlar o şeyler için. O şey manyetik analog kullanmıyorlar. Çünkü bozulmasını istiyorlar ki yeni kontrolcü satılabilsin. Şimdi benim elimde 2000 liralık başka bir Çinli bir butik markanın kontrolcüsü var. Yıllardır kullanırım. Hall Effect sorunu yok. Elimde bir yıllık DualSense.
Hall Effect sorunu.
Aman drift sorunu var.
Biz bu kuponu söyleyemiyoruz arkadaşlar. Kabul edin.
Bir yıllık DualSense'de mesela drift sorunu çıktı. Heh. Şimdi Nintendo Switch'e baktığında şimdi Joy-Con'larda drift sorunu çıkıyor. Çünkü evet. Niye? Yenisini alıp Joy-Con'u değiştirebiliyorsun. Tabii. Ama Switch Lite'da bu sorun çıkma ihtimali çok daha düşük.
İnşallah.
Neden? Çünkü Switch Lite'da kontrolcüyü değiştiremiyorsun. Komple konsolu evet, değiştirmen gerekiyor.
Doğru.
Nintendo da bunun farkında olduğu için insanlar konsolu bozunca baktı tamir ettiremiyor. Verir. Bir daha da almaz. Konsoldan kaçar gibi mantık yürüttüğü için kesinlikle o tarafta daha düzgün bir kontrolcü koyuyor Lite'da. Ama diğer tarafta değiştirebildiği için ona
o zaman Lite'ı olan bir arkadaşınızı bulun. Çaktırmadan tornavidayı açın. Onun kontrolcülerini sizinkiyle swaplayın hemen. Değiştirin. Devam.
Yani ya bu, bence şirketler bilerek yapıyor. Yani 1000 liralık kontrolcüde analog şey var. Ne, manyetik analog var. Hall Effect özellikle.
Bu arada dediğim butik markayı da tahmin ediyorum az çok. Öyle kontrolcüleri almak benim de daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü uyumlulukları, tabii konforları, canım, sahip oldukları özellikler çok, hani biliyorsun ki bununla ben çok daha rahat oyun oynayacağım.
Tabii. Tek eksisi ne biliyor musun? Orada da bir, yani tek bir kontrolcünün bu tüm butik markaların kontrolcüsüne göre artısı var. O da DualSense. Çünkü yani o haptik feedback evet, ve uyarlanabilir tetik tuşları gerçekten kontrolcüyü çok üst düzey bir yere
bakalım
çıkartıyor.
Bakalım ne zaman butiklerde göreceğiz.
Ha evet. Ben de onu çok merak ediyorum. Tabii şeyi fiyatı artıracaktır illaki o. Tabii ama şu an için hani kontrolcü
piyasasına baktığında mesela gözüyor. Xbox kontrolcüsüyle PlayStation kontrolcüsü arasında aşağı yukarı 500 lira falan fark oynuyor.
Evet.
2000 liraya aldığın butik şeyde 2500 olsun.
Tabii. Yani şimdi şöyle bir şey var. Ben mesela şu anda kontrolcü alacak olsam DualSense'i tercih ederim.
Kontorland falan.
Yani DualSense'i tercih ederim. Çünkü Xbox biliyorsun ilk şey çıktı PlayStation yeni nesil geçtiğimizde Phil Spencer çıkıp şey demişti. Bu tarz özellikleri ister misiniz? Biz de yapalım mı falan demişti. Sonra yapmadılar. Niyeyse patent
ya bu arada hakikaten geçmiş nesle kadar hep böyle Xbox kontrolcüsünü övdük, önde tuttuk ama ben DualSense 5'in konforuna o kadar alıştım ki Xbox kontrolcüsü şu an bana daha garip hissettiriyor. Çok evet, alıştım PlayStation tarafına.
Yani benim para almadık. Yani analog tuşların aşağıda olması evet, benim daha çok hoşuma gidiyor kesinlikle, şu anda. Yani öbürünü bölüp garip yani olmuyor. Son haberimiz de Stalker 2'den. Güzel bir haber. Çünkü Stalker işte biz daha önce konuşmuştuk zaten. Çıkışında hatalı olacak, hı-hı, büyük ihtimalle ekran kartı yakma sorunları bile olabilir falan. Böyle bir haber çıkmadı bu arada. Ekran kartı yakma ile ilgili bir sorun olmadı ama hatalı çıktı. İçeriğin çok muazzam olduğu ama oynanamadığını, hatta bazı işte doskayol yaşamış mesela. Sürekli save siliyormuş. 2-3 saatlik geri tekrar tekrar oynamak zorunda kalmış mesela.
Ve genelde biraz da şöyle yapılmış sanki. Oyunun başları biraz daha makyajlanmış. Genelde evet, ilerleyen saatlerde daha çok sıkıntı yaşıyor oyuncular.
Şimdi büyük bir güncelleme yayınlandı ve sorunların büyük bir kısmı çözülüyor. Çözüldü. Bundan sonra da güncellemeler devam edecektir. Ya şu sıralar oynanmaya biraz daha müsait durumda. Ama şöyle birkaç hafta daha beklerseniz bence daha çok temiz bir duruma gelir.
Ben öyle yaptım mesela. Ben de hala böyle olduğunu tahmin ettiğim için hiç başlamadım.
Bu yıl benim en çok beklediğim 3 oyundan birisiydi Stalker 2. Ve hala girmedim. Hı. Daha temiz pürüzsüz bir deneyim istiyorum. Ben şansa Cyberpunk 2077 herhangi bir sorun yaşamadan bitirdim.
Ha, süper.
Ama mesela şimdi tekrardan bir gireceğim. Çünkü oyun bayağı bitmiş şu anda.
Tabii.
Stalker 2'de en az böyle Cyberpunk kadar sorunlu çıktı. Ve buradan da tüm oyun basınını eleştiriyorum. Yani 70 puan bu oyun için çok şey. Yani çok düşük.
Evet. Ya aslında bana kalırsa her şey normal puanlanabilseydi bugüne kadar tabii, 70. İyi bir puan. Okey 100 üzerinden 70. Tabii. Ama dandik oyunlar 70-75, oyunlar 80-85, iyi oyunlar 90-95 gibi bir yere sıkıştığımız için
evet,
70 şu an kötü hissettiriyor.
Ben anlamıyorum ya.
Kötü oyunlara zamanında 10-20 verebilseydi insanlar 70'e okey olurduk. Şimdi ben zamanında verdim burada. Transformers'ın bir oyunu hatta sitede default 1 diye ayarlıydı panelde. Bir girersen bir şey olmuyor diye 1.1 vermek zorunda kalmıştım oyuna. Yani bir verecekken. Ya, verin abi ya.
Bu matematiği ne ara unuttuk? Şimdi bir puanlama 1 ile 10 arasında yapılıyorsa 1 çok kötüdür. Yani dünyanın en kötü oyunlarından biridir. 10 en iyi oyundur. 5 de ortalamadır. Bunun ortalaması ya, bu 5'tir
çok
yani.
Şey yani. CEO ağzı diye bir şey var hani. Evet. Kötü bir şeyle ilgili bir eleştiri sorsam bir firma yetkilisine. Öyle bir yuvarlak cevap verir ki ne senin sorun cevaplanır ne kötü bir şey aynen, söyler. Hep olumlu cümleler çıkar. Hani kötü işte yani 70'ten anla kötü olduğumu falan gibi bir şey oluyor evet, oyunlarda. 70 kötü değil. 70 okey bir değer. Kesinlikle kabul edilebilir. Hani demek ki gelişime açık falan dersin veya bir şeyleri iyi yapmışlar ama bir şeyleri kötü yapmışlar. Ne yazık ki içinde bulunduğumuz bu puanlama sistemin saçmalaması yüzünden ya öyle bir dönemdeyiz. 70 çok küçük geliyor. Evet, çok düşük geliyor insanlara.
Puan gibi geliyor. Halbuki 70 yani çok farklı deneyim.
Bir sınavdan 100 üzerine 70 alsan kötü mü?
Değil canım. Ya işte şey gibi.
Geçersin büyük ihtimal CB ile işte
ben açıkçası AB ile neyse BA ile. İnceleme yaparken 70 puan veriyorsam şunu demek istiyorumdur. Bu oyun yaptığı şeyleri çok iyi yapıyor ama öyle çok fazla da bir yenilik sunmuyor. Ama yaptığı şeyleri iyi yapıyor.
Yani.
Mesela 80 iyi bir oyun. 90 zaten o yani master.
95 yani, 99 zaten Ocarina of Time.
Aynen. Hani. Başka da yok zaten. Düzeltmelere Nintendo bir bakıyorum. Yapay zeka kısmında bazı düzeltmeler var. Sesli düzeltmeler var. Bu arada bakınca oyun bayağı da sorunluymuş yani. Açık dünya deneyimini etkileyen
var. Genel olarak.
Oyunu düzeltmişler komple. Ya şu an için biraz daha oynanabilir durumda.
Ya
bir
en büyük
artık
sıkıntısı şuydu. Her güncelleme geldiğinde hani tekrar tekrar 135 GB, 150 GB indirme evet yaptırıyordu. Hani kim söylemişti böyle daha oyun çıkmadan hani inceleme sürümünden bugüne kadar 2 TB'lık indirme yapmışım sırf Stalker'a güncellemelerle falan gibi. Hani o yüzden beklemekte fayda vardı. Şu an dediğin gibi biraz daha oynanabilir.
Birkaç
ama
hafta
daha
sonra
da bekleyeyim diyorsanız hani iyice yani bütün problemler çözülsün.
Elinizde oynayacak oyun varsa biraz daha bekleyin. Sonrasında daha temiz pürüzsüz
bir deneyim yapabilirsiniz. Benim gibi PES gibi 21 oynayabiliyorsanız hala.
Evet o zaman bu haftalık da bizden bu kadar.
Diyelim.
Bu arada şunu da düşünüyoruz. İzleyicilerimize de soralım. New Game Plus'ı bazen işte bazı haftalar çok boş geçiyor. Biz de doldurma haber yapmak zorunda kalıyoruz program çıksın diye. Sizlere de soralım. Böyle haftalarda programı çekmeyip daha böyle gündemde güzel bir haber olduğunda işte GTA'dan yeni bir şey geldi. Ne bileyim işte PlayStation'a şöyle bir duyuru falan gibi bir şey, büyük bir olay olduğunda haftada bir kere değil de geri geldiğinde 10 günde bir, geri geldiğinde 2 günde bir çekeceğimiz bir programa ne dersiniz? Bunu sizlere soralım. Yoksa her hafta Perşembe akşamı biz dinlemek istiyoruz.
Ya haftalık
gündemi
buradan
takip ediyoruz. Küçük de olsa büyük de olsa buradan bakmak istiyoruz mu dersiniz? Yorumlar kısmında bizle paylaşmayı unutmayın. Ağzına sağlık.
Senin de aynı şekilde.
O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Hoşçakalın.